Evet, dediğim gibi yalnız değiliz, hamdolsun. Rab bizimle birlikte, önümüzde bize ışığıyla yol göstermeye devam ediyor. Bizler de özen gösterelim, ona bakmaya ve sözü aracılığıyla onda kalmaya. Hatırlayın, geçen pazar günü konuştuğum konu neredeydi? Luka, değil mi? Teşekkür ederim. Luka 7. bölümden konuşmuştuk, değil mi? Sizi bir eve götürmüştüm. Ferisi olarak ifade edilen, ya o şey yapar, ilgilenir. Ferisi olaraktan ifade edilen, yani günümüzde din adamı olan Simon'un evine ne oluyor? Rabbimiz davet ediliyor. Ve biliyorsunuz, konu tabii o kadar çok geniş olduğu için maalesef bitirmek mümkün olmadı. O kadar hızlı koşmuş olmama rağmen. Bugün o geçen pazar günü yaptığım konuşmayı kısa bir şekilde özetleyip kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Ve konuyu bugün tamamlamak istiyorum sevgili kardeşler. Luka 7. bölüm 36. ayetten 50. ayete kadar olan kesimdi. Evet, geçen haftada iman ifade etmiş olduğum gibi Simon, Ferisi Simon, Rabbimiz İsa Mesih'i ne yapıyor? Evine davet ediyor. Ne demiştik? Şunu demiştik. Ne amaçla İsa'yı eve almış olduğunu biz bilmiyoruz. Çünkü burada bize açıklanmıyor. Ama ne yaptık? Bunun üzerine birazcık fikir yürüttük, değil mi? Düşüncelerimizi birazcık böyle üzerine odakladık. Ve fikir yürütmeye çalıştık. Ne olabilirdi? Acaba Ferisi Simon ne amaçla İsa'yı evine almış olabilir diye düşündüğümüzde birkaç düşünceyi ortaya koymuştuk. Ama şunu söylemiştik önde. Tabii ki Rab İsa Mesih olan sevgiden ve saygıdan dolayı değildi. Bunu söylemiştik, değil mi? Büyük bir olasılıkla acaba gerçekten gelecek olan peygamber bu mu, değil mi diye bunu düşünmüş olabileceğini söylemiştim. Ve bir ayet ile bunu desteklemiştim, hatırlarsanız. Hangi ayetti o? Aynı bölüm 7. Luka 7. bölümün 16. ayetini okumuştum sizlere. Herkese büyük bir korku almıştı. Aramızda büyük bir peygamber ortaya çıktı diyerek Tanrı'yı yüceltmeye başladılar. Demek ki Simon böyle düşünmüş olabilir. Acaba gerçekten de gelecek olan peygamber bu mu diye düşünmüş olabilir. Bunu öğrenmek amacıyla İsa'yı yemeğe almış olabilir diye fikir yürüttük. Bir başka olasılıkta şunu söylemiştik. Luka 6. bölüme bakmıştık. Orada bir ayet vardı, 7. ayet. Luka 6. bölüm 7. ayette diyordu ki İsa'yı suçlamak için fırsat kollayan din bilginleriyle ferisler sep günü hastaları iyileştirecek mi diye onu gözlüyorlardı. Yani bütün gözler İsa'nın üzerindeydi. Neden? Amaç neydi? Neden İsa'yı gözlüyorlardı? Çünkü İsa'nın bir yanlışlığını bulup onu kafa üstü getirmeye çalışıyorlardı, değil mi? Amaç, Ferisi Simon'un amacı bu da olmuş olabilir diye ne yaptık? Fikir yürüttük. Ama burada asıl güzel olan neydi? Şunu söylemiştim. Bakın, Rabbimiz zaman zaman Ferisileri paylamasına rağmen, azarlamasına rağmen, kızmasına rağmen onlara Simon'un davetini geri çevirmiyor. Git, ben senin evine gelmem demiyor. Neden? Çünkü kendilerini çok üstün gören bu 200'lü insanlar, yani vergi memurları gibi bu din adamları da gerçekten de Rabbimiz istedi ki onlar da tanrısal gerçeklerin neler olduğunu bilsinler, öğrensinler, onlar da iman edip kurtulsunlar. Anlatabiliyor muyum? O nedenle geri çevirmedi. Onların evine de gidip onlara katıldı sevgili kardeşler. Ve bu kadın ne yapıyor? İçeriye giriyor, değil mi? Gördük, içeriye giriyor. Ve ne yapıyor? Gözyaşlarıyla İsa'nın dizleri dibinde çöküyor, değil mi? Ve kendisine ait en ki yaşamını onun da kazanıyordu. Kaymak taşı da hoş kokan bir yağ. yani bugün ifadesiyle parfüm olarak ifade edilen parfümünü kırıyor ve gözyaşlarıyla İsa'nın ayaklarını yıkıyor. Ve dedi ki bu gözyaşları onun İsa'nın önünde eğilmiş olması, bunların bir anlamı olması gerekiyordu. Dedik değil mi? Dedi ki gözyaşları neyi gösteriyordu? Gözyaşları değerli kardeşler gerçekten de kadının tövbe ettiğini gösteriyordu. Yani günahını açıkça itiraf ediyordu o davranışıyla. Bu bir yansımaydı, dışa yansımasıydı. Ve en değerli olan parfümünü de kırmış olması İsa'nın önünde ondan daha üstün bir şey olmadığını gösteriyordu. Yani değerli olan şeyini İsa'nın önünde kırmış olması. Peki eğilmiş olması neyi gösteriyordu? Kadının kırık, alçak, gönüllü bir yüreğe sahip olduğunu bize gösteriyordu. Kendini kırarak bunu göstermiş oluyor. Tabii ki Rabbimiz Simon'dan böyle bir şey beklemedi. Ama Simon evine gelen kişi için hani söyledik ya o dönemde toz topraklı yollarda dolaşan insanlar eve girdiklerinde değil mi? Ayakları yıkanması gerekiyordu. Su bile vermedi. Hizmetçisi ya da kendisi su vermesi lazımdı ayağını yıkaması için. Doğru mu? Ama Ferisi bunu yapmadı sevgili kardeşler. Doğru mu? Bunu açık bir şekilde söylemiştim ve şöyle devam etmiştim. Bu Ferisiler bir bardağa böcek, sinek yapıştığı zaman o bardağı, kabı yıkamadan kullanmazlardı. Yani kılı kırk yararcasına bu kadar gereksiz şeylere önem veriyorlardı ama üçkağıtçılığa, ikiyüzlülüğe, çekememezliğe, ne bileyim gurura ya da sahtekarlığa, çirkin olan bir takım davranışlar karşısında duyarsızdılar. Neden? Ruhsal açıdan ölüydü bu insanlar. Gerçekleri göremez noktasındaydılar. Ve bu yüzden Rabbimiz bu tür kişiler için çok ilginç bir söz kullanmıştı. Neydi o? Onu da aynı bölümde Luka 7. bölümün 27. ayetinde okumuştuk. Dıştan güzel görünen ama içi pislikle dolu badanalı mezarlara benzetmişti değerli kardeşler. Demek ki o dıştan baktığın zaman çok felaket, harika diyebileceğin insanlar ama yürekleri kokuşmuş durumda. Bu çok çok çetin, müthiş bir ifade kardeşler. Rabbimiz Simon'dan aslında bir şey bekliyordu. Aslında bir misafirperverlik, anlatabiliyor muyum? Evine gelen birisi var, bir hoş geldin de. Değil mi? Ayağına su ver. Ne bileyim yani kadının bırak günahı, günahına kendine bak. Kendin de onun ondan farkın yok. Sen de günahlısın. Onun için şöyle devam etmiştim değerli kardeşler. Şimdi imanların yaşamına baktığımız zaman pazar günü bir araya geldiğimizde öyle demiştim değil mi? Evet Rab Tanrı yüreğimize dokunsun sözü aracılığıyla değil mi? Bunu istiyoruz ama Rabbin hayatımıza dokunup bizi değiştirmesine izin vermiyoruz. Rabbin sözlerine uymamız gerekirken Rabbin sözünü ne demiştik? Kendimize uydurmaya çalışıyoruz. Değil mi? Şimdi Ferisi Simon'a baktığımız zaman da farklı bir şey yok. Gerçekten de söylüyorum değerli kardeşler. Aslında kendi de kadın gibi günahlı olmuş olmasına rağmen kadının günahıyla meşguldü. Doğru mu? Aslında kendisi de günahlıydı. Günahını görüp açıkça itiraf etmesi gerekirken kadının günahına odaklandı. Ve İsa ona çok harika bir şekilde ne dedi? Görüyor musun dedi. Bu kadını görüyor musun? Görmüyor muydu? Görüyordu. Ama İsa'nın gördüğü gibi değil. Ferisi Simon, din adamı, kadının günahına odaklanmış. Fahişe, hayat kadını. Ama İsa, o kadının tövbe eden kırık, alçak gönüllüğünü görüyor. Doğru mu? Peki, değerli kardeşler, bizler insanlara baktığımız zaman nasıl onları görüyoruz? O kişinin eğilip yumuşak olan yüreğini mi görüyoruz? Yoksa o kişinin yaptığı yanlışlıkla mı haşır neşiriz sevgili kardeşler? O açıdan, ruhsal açıdan kalın bir perde çekmiş olan bu din adamı Simon ne yapıyor? Kendisi de aynı maya ile mayalanmış olmasına rağmen kadının günahıyla ilgileniyor sevgili kardeşler. Ve şu sözlerle tamamlamıştım konuşmamı. Bizler durumlar karşısında ne yapıyoruz? Yanlışlığını görüp pişmanlık duyuyor musun? Yani ben yanlış yaptığımda yanlışlığımı duyup pişmanlık duyup Rabbin önüne gelip o yanlışlığı Rabbin önüne getirebiliyor muyuz? Açıkça söyleyebiliyor muyuz? Kadının yaptığı gibi değerli kardeşler. Yoksa hastalığını yani ben haklıyım karşındaki kişiye diyorsun ki ben haklıyım sen haksızsın. Ve çirkin ifadeler kullanaraktan o kişiyi yargılıyor musun? Yoksa kendindeki yanlışlığı da görüp tövbe ediyor musun sevgili kardeşim? Onun için kutsal kitapta iki ayetle noktalamıştım hatırlarsanız. Demiştim ki Romalılar 12. bölüm 7. ayette kötülüğe kötülükle karşılık vermeyin, iyi olanı yapmaya gayret edin. İyi olanı yapmaya gayret edin. Neden? Bakın çünkü Rabbimiz o çarmıh üzerinde hakarete uğradığında değil mi? O acımasız çarmıhta ne dedi? Baba dedi onları bağışla çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar. Bakın değerli kardeşler bize düşen de budur biliyor musunuz? Böyle bir Rabbe aitsek eğer bizler de karşımızdaki kişinin günahını yüzüne vurup hatasını yüzüne vurup onu yargılamak yerine bağışlamamız gerekiyor. O açıdan aynı bölümde, Romalılar 12. bölümde 21. ayette 12-21'de diyor ki kötülüğe yenilme, kötülüğü iyilikle yen diyor. Kötülüğe yenilme, kötülüğü iyilikle yen. Demek ki bizler kötülüğe yenilmeyeceğiz. Ama kötülüğü de iyilikle. Yani kime ait olduğumuzu bilerek o noktada durup o şekilde durumu değerlendireceğiz. Ve o zaman şöyle bitirdim. O zaman dedim gelin sevgili kardeşler kötülüğü değil iyiyi çoğaltanlar olalım. Doğru mu? Gelin iyiyi çoğaltanlar olalım dedik ve bu şekilde bitirmiştik. Şimdi kaldığım yerden devam edeceğim. Ve konuyu bugün tamamlayacağım sevgili kardeşler. Evet, şimdi bizler gerçekten de nasıl konuştuğumuza, ne konuştuğumuza çok dikkat edenler olmamız gerekiyor. Neden bu o kadar çok önemli? Önemli çünkü ne söylediğin, söylemiş olduğun söz karşı tarafı gerçekten de çok kötü bir noktaya gelmesine neden olabilir. O yüzden ne söylediğimizi ve nasıl söylediğimize çok ama çok dikkat etmemiz gerekiyor. O yüzden Hikmetli Süleyman harika bir şekilde bunun nedenini önümüze koyuyor 15. bölümde. Süleyman'ın özdeyişleri 15. bölümün ilk ayetinde diyor ki yumuşak yanıt gazabı yatıştırır diyor. Yumuşak yanıt gazabı yatıştırır. Oysa diyor yaralayıcı söz öfkeyi alevlendirir diyor. Bu doğru değil mi? Bakın yaralayıcı söz itham etmek, karşındaki kişiyi suçlamak, suçlayıcı bir dil kullanmak bana göre ateşe benzin dökmek gibi bir şey. Ama eğer sen kime ait olduğunu biliyorsan, o ait olduğun kişi gibi aslında bir yaklaşım sergilemen gerekiyor karşındaki kişiye. Doğru mu? O yüzden kutsal aslında şöyle söyleyeyim, Rabbin sözünü yorumlayan çok önemli tanınmış bir kişi var, Spurgeon diye. Onun bir yazısını okumuştum ve beni çok etkilemişti bu yazı. Ve bu kişi şöyle diyordu, yani konumuza uyduğu için söyleyeceğim. Yani bizler karşımızdaki insana yaklaşırken, bir takım sözler sarf ederken kime ait olduğumuzu çok iyi bilmemiz lazım. Komşusunun bir köpeği var. Sürekli bahçesine giriyor. Ektiği çiçekleri ya da ekini harap ediyor bu köpek. O kadar kızgın öfkeli bizim süpürücü. Bir gün akşam eve dönerken bakıyor ki köpek yine bahçede. Tepesi atıyor. Yerden böyle kısa bir sopa, bir odun parçası buluyor. Alıyor tabii köpeği kovmak amacıyla. Alıyor, fırlatıp atıyor. Yani onu kovalamak. Köpek ne yapıyor? Alıyor odunu, yakalıyor ağzıyla. Koşuyor, süpürücüne geri getiriyor. Önünde odunu bırakıyor, başlıyor kuyruk sallamaya. Diyor ki, ben o köpeğin o durumunu gördüğüm zaman kendimden utandım. Ben ona bu şekilde davrandım, onu kovmak amacıyla, aslında onu yaralamak, acıtmak amacıyla bu odunu fırlattım. O bana sevgiyle geri döndü. Kendimi tutamadım kafasını okşamaktan. Görebiliyor musunuz sevgili kardeşler? O nasıl davrandı? Köpek ona nasıl davrandı değerli kardeşler? Demek ki öfke arkasından gelen yargı ne yapıyor? Bağışlamayı tamamen ortadan kaldırıyor değerli kardeşler. Onun için buradaki ferisi gibi bizler de zaman zaman ne yapıyoruz? En iyisini bildiğimizi düşünüyoruz. Ben daha iyi bilirim. Değil mi? Ben haklıyım, sen haksızsın. Bunu yapmakla da ne yapıyoruz? Karşımızdaki kişiyi küçümsüyoruz. Tıpkı Simon'un o kadını küçümsediği gibi. Doğru mu? Peki, bağışlandık mı bizler? Evet, bağışlandık. Kim tarafından? O acımasız çarmıhta hayatını feda eden Rabbimiz, kurtarıcımız İsa Mesih tarafından. Doğru mu Ömer? Doğru. Şimdi eğer ben bağışlandıysam, bağışlanmış olmuş olmanın bir getirisi var. Bizim Rabbimizi sevmemizi sağlayan ne? Bağışlanmış olmak değil mi? Ne diyor? Rab bizi bağışladı, bizi kurtardı. Değil mi? Siz beni önce sevmediniz, ben sizi sevdim. Değil mi? Rabbin sevmiş olmasının nedeni, bağışlanmış olmamızın nedeni, biz de Rabbimizi seviyoruz. Doğru mu? Şimdi eğer ben bağışlandıysam, o zaman Rabbin çocuğuna ne yakışıyor biliyor musunuz? Karşındaki kişiyi yargılamak yerine bağışlamak gerekiyor. Bağışlandık, bağışlayanlar olmak zorundayız değerli kardeşler. Bazı durumlarda ya bağışlamak o kadar kolay değil. Yani bazı durumlarda gerçekten de bağışlamak o kadar kolay olmadığını da söyleyebiliriz değerli kardeşler. Mutlaka siz de yaşadınız. Kolay olmadı bağışlamak değerli kardeşler. Ama eğer Rab İsa Mesih'e aitim diyorsan sevgili Hatice, ben Rabbin kızıyım, yeniden doğdum eğer diyorsan, o zaman ne gerekiyor? Bağışlaman gerekiyor. affetmen gerekiyor değerli kardeşim. Onun için imanlının karakter yapısını oluşturan en büyük özellik bu aslında. Nefret eden değil, bağışlayan bir noktada olmuş olması. Onun için Efesler mektubu haberci Paulos Efesler mektubunda, Efesoslar mektubu 4. bölümde 32. ayette çok güzel bir ifade var. Diyor ki birbirinize karşı iyi yürekli olun diyor. Şefkatli olun. Tanrı sizi Mesih'te bağışladığı gibi, bakın bu çok önemli. Tanrı sizi Mesih'te bağışladığı gibi siz de birbirinizi bağışlayın. Bakın Rab bağışladığı için sen de ona ait olduğun için bağışlayan bir yapı içerisinde olman gerekiyor sevgili kardeşim. Demek ki bağışladığımız zaman ne oluyor? Biz karşımızdaki kişiyi bağışladığımızda geçmişi değiştirebiliyor muyuz? Hayır. Yani o yaşananlar nedeniyle yaralanıyoruz, doğru. Ama onu değiştirmek mümkün değil. Ama bir şey değişiyor. Geleceği değiştiriyorsun. Bağışlamakla geleceği değiştiriyorsun. Yani geleceğin değişmesine açık bir kapı, yepyeni bir kapının açılmasına neden oluyorsun sevgili kardeşim. Onun için bu aynı bölümde, Efesler 4. bölümde, aynı bölümde ikinci ayette de benzer şeyler var. Efesler kitabı 4. bölüm 2. ayette. Ne diyor arada? Her bakımdan Hatice?
Her bakımdan alçak gönüllü, yumuşak huylu, sabırlı olun.
Evet.
Birbirinize sevgiyle, hoşgörüyle davranın.
Bakın harika değil mi? Birbirinize sevgiyle, hoşgörüyle davransanız fena olmaz. Bir buyruk değil mi bu? Davranmak zorundayız. Rabbe ait olduğunu eğer söylüyorsan. Peki Koloseler mektubu baktığımız zaman, Koloseliler mektubu 3. bölüme. 3. bölümün 12. ayetine. Koloseler mektubu 3, ayet 12. Oraya baktığımız zaman orada ne görüyoruz sevgili kardeşler? Yine bu düşünceyi haberci Paulos Koloseler'e yazdığı mektupta bu ayetle harika bir şekilde destekliyor. Ne diyor Hatice?
Öyleyse Tanrı'nın kutsal ve sevgili seçilmişleri olarak yürekten sevecenliği, iyiliği, alçak gönüllüğü, sabrı, yumuşaklığı giyinin.
Bakın giyinin diyor. Bak giyinip biten bir şey değil. Giyinin, yani her gün giyinmek zorundayız sevgili kardeşler. Bu çok önemli. Her gün giyinmek zorundayız. Başka bir ifadeyle Tanrı'yı hoşnut edecek biçimde yaşamak için her tür çabayı, özeni göstermek zorundayız sevgili kardeşler. 2. Petrus mektubuna bakın. 2. Petrus mektubu. Yakup'tan sonra geliyor biliyorsunuz Petrus. Değil mi? 2. Petrus mektubu. 1. bölümün 10. ayeti. Sen bulabildin mi? Evet. Hatice kardeş bulduysan oku lütfen.
Bunun için ey kardeşler çağrılmışlığınızı ve seçilmişliğinizi kökleştirmeye daha çok gayret edin. Bunları yaparsanız hiçbir zaman tökezlemezsiniz.
Bakın neyi yaparsanız tökezlenmezsiniz? Bu ay, okuduğumuz 10. ayete göre. Kime ait olduğunuzu değil mi? Seçilmiş kişiler olaraktan. Bizler eğer Rabbe ait olduğumuzu bilincinde eğer kalırsak sevgili kardeşler emin olun tökezlenme bir şekilde imkansız hale geliyor. Bakın düşsek bile, tökezlensek bile Rab yine bizi ayağa kaldırabilecek güçte, hamdolsun. O açıdan Rabbimiz bizim günahlarımızı bağışladı mı? Bağışladı. Peki unuttu mu? Unuttu. Eğer Rab bunu yaptıysa bizim için bizler de karşımızdaki insanı yargılamak yerine, onu suçlamak, eleştirmek yerine bizler de aynı yolu izlememiz gerekiyor. Ama bizler ne yapıyoruz genelde? Tam tersini yapıyoruz değil mi? İnsan olarak tam tersini yapıyoruz. Kişinin suratına pat pat pat pat vurarak. Emin olun değerli kardeşler, bugüne kadar yaşanan tüm olaylar karşısında ben eğer buradaki ayeti, yani Efesler 4. bölümün 32. ayetini ya da 2. ayetini, buradaki bu ayetleri, Kolose'deki ayeti ben temel almamış olsaydım benim bugün bu kürsüde olmam mümkün olamazdı. O beni değişik nedenlerden dolayı yaralayan kişiler, yüreğimde oluşan acılık beni ne yapardı biliyor musunuz? Yerdi, bitirirdi. Elmanın içerisinde olan bir kurt gibi. Yavaş yavaş. Ve ben bugün burada olamazdım, emin olun. Ama ne yaptım? Bütün her şeyi Rabbin eline bıraktım. Rabbin önüne geldim, tövbe ettim. Ve Rabbini bağışladı. Aldığım bağışla tazelendim, yenilendim ve cesaretle hizmetime, değerli kardeşler, devam ettim. Demek ki ruhun gerçek anlamda özgür olabilmesinin ön koşulu nedir sevgili kardeşler? Bağışlamak. Şimdi şunu da açıkça söylemek istiyorum. Bizler insan olaraktan karşımızdaki kişinin beni affetmesini istiyoruz, doğru mu? Bakın değerli kardeşler, bana göre var ya, tabii ki önemli olabilir ama o kardeşin beni affetmiş olması ya da affetmiş olmaması, öyle söyleyeyim, affetmesi güzel de affetmemiş olması beni aslında üzmemesi lazım. Neden? Çünkü önemli olan onun beni affetmemesi değil, benim onu affetmiş olmam. Bakın bu çok önemli bir şey. Ben o kardeşi affedebildim mi? İşte nokta bu. Eğer sen o kardeşi bütün her şeye rağmen affetmişsen, o kardeş affetmemiş hiç önemli değil. Ama bir şey var. Ben o kardeş için dua ederim o kadar. Rab ona yanlışlığını göstersin. Değil mi? Ve yüreğinin kırılmasını sağlasın. Rabbin önüne gelerek. Çarmıhın önüne gelerek sevgili kardeşler. Onun için gerçek anlamda özgür olmak istiyorsan, buna açıkça söylemek istiyorum. Senin bağışlaman gerekiyor. Başka türlü özgür olman mümkün değil Hatice. Sevgili kardeşler. Gerçekten. Mümkün değil. Sen o karşındaki kişiyi bağışlamadıkça kesinlikle gerçek anlamda özgürlüğe kavuşabilmen mümkün değil. Ve beklemeyeceksin karşı taraf çıksın gelsin. Senden özür dilesin. Bakın sen gideceksin onun ayağına. Bu nasıl olacak? Ben Rabbin önüne gelmeliyim ki, değil mi? Doğru mu? Rab beni, bu kırık yüreğimi görüp beni bağışlamalı ki ve o bağışlamanın sonucu olarak ben o sevgiyi almam gerekir ki o sevgiyle o kişiyi bağışlayabileyim. Doğru mu? Bakın, bunun en güzel örneğini nerede görüyoruz değerli kardeşler? Acımasız köle. Hatırlıyor musunuz? Acımasız köle hakkında okurken Matta 18. bölüm açar mısınız? Matta 18. bölümde Petrus İsa'ya geliyor. Bakın ne diyor? 22. ayet. Matta 18:22. Buldunuz mu 22. ayet? Ne yazıyor? Bir okuyacağım kardeşim.
Yedi kez derim sana. İsa yedi kez değil dedi. 70 kere yedi kez derim sana.
Bakın, Aslında var ya, çok müthiş bir şey bu ya. Demek ki önemli olan o gelsin, özür dilesin değil. Dua edeceksin ki Rab seni bağışlasın, yüreğini hazırlasın. Sen o kişinin ayağına gidesin. Ya Rab, kardeşim bana kaç kez günah işlerse onu bağışlayayım. 7 kez mi? Çünkü yasaya göre öyleydi. İsa'nın verdiği yanıt harikaydı. Diyor ki 7 kez değil. 70 kere 7 kez derim size. Bu ne demektir? Sınırsız. Sınırsız yani 7 kere 7 49. 490 kez anlamında değil bu. Yani bu sınırsızlığı gösteriyor. Yani ben kardeşimi sınırsız bir şekilde sayısızca bağışlamam gerekiyor değerli kardeşler. Bakın unutmak zor olabilir. Ama unutmasam bile sevgili kardeşim hatırladığında yüreğinde bir acılık oluşmasın o kardeşe karşı. Bakın bazen gerçekten kolay değil unutmak. Rab unuttu hamdolsun bizim suçlarımızı. Bizim unutmamız kolay olmayabilir. Ama unutmasak bile aklımıza geldiğinde, hatırladığımızda yüreğimizde bir acılık oluşmasın. Değerli kardeşler, ben diyorum ki bunu yaptığımızda emin olun, gerçek anlamda eğer bu gerçekleştiyse yürekte, acılık oluşmuyor yürekte hatırladığın zaman. Tamam, hatırlıyorum, insanım, unutmuş değilim. Ama hatırladığım zaman da ulan deyip böyle içimde bir acılık yok. Çünkü bitti, noktalandı, tamamlandı hamdolsun değerli kardeşler. Ve bu durumdan sonra bana göre Ferisi Simon gerçekten de Rab İsa Mesih'in kim olduğunu net bir şekilde anlamıştı bana göre. Bu kafada oluşan bir takım sorular, o buz kütleleri yavaş yavaş erimeye başlamıştı. Şimdi neden? Simon şunu gördü. Ya bir dakika. İsa bu kadının geçmişini biliyor. Nereden biliyor bu kadının geçmişini? İkinci nokta, ya ben mırıldandım içimden. Benim ne mırıldandığımı anladı. Yakaladı beni. Bu adam farklı olması lazım. Üçüncüsü, İsa ne yaptı? Kadına dedi ki günahların bağışlandı, imanı seni kurtardı, esenlikle git. Ya bir dakika, kim bağışlayabilir günahları? Tanrı'dan başka kim bağışlayabilir? İsa bunu yapmakla neyi gösteriyordu? Tanrılığını ortaya koyuyordu. Doğru mu? Bu üç önemli gerçek karşısında ben eminim ki yavaş yavaş Simon, gerçekten Ferisi Simon, din adamı, gerçekten de çok daha farklı bir noktaya geldiğini görüyoruz. Ve burada Rabbimiz çok önemli bir şekilde bir önemli bir gerçeğin altını önemli çiziyordu. Şimdi bu kişinin hayatında günahın miktarı hiç önemli değil. 10 kilo günahı mı var? 5 kilo günahı mı var? Şöyle bir günah mı işledi? Böyle bu hiç önemli değil. Asıl önemli olan değerli kardeşler, günahının farkında mısın değil misin? Doğru mu? Önce günahını görmen gerekiyor. Yani senin günahın 10 kilo, benimkisi 15 kilo olabilir. Ama görmedikten sonra bunun faydası yok. Burada asıl önemli olan nokta bu. Değerli kardeşler, asıl önemli olan nokta kişinin kendi yüreğinde yatan günahının farkında olması. Ve açıkça Simon'a Rabbimiz şunu vurguluyordu. Ya sen bırak onda şu kadar ya da bu kadar günah var. Sen de günahlısın. O kadın gibi. Önce Simon bunu görmesi lazımdı değil mi? İsa bunu ne kadar güzel bir meselle bile anlatıp onun önüne harika bir şekilde koydu. Yani sevgiyle Simon Petrus'un yüreğinin açığa çıkmasına Rabbimiz bir şekilde aracı oldu, vesile oldu değerli kardeşler. Onun için ona diyor ki bıraksan kadının günahını, ya sen de günahtan dolayı borçlusun. Sen de günahlısın. Neden? Çünkü insanlar genelde ne yapıyor? Dışarıdaki kişileri eleştirmek çok daha kolay değil mi? O şunu yaptı, o bunu yaptı falan filan değil mi? Ya bir dakika, siz kendinize bakın. Senin eşinle aran nasıl? Çocuklarınla aran nasıl? Arkadaşlarınla, iş arkadaşlarınla aran nasıl? Ha? Çevrendeki komşularınla aran nasıl? İnsanlar genelde ne yapıyorlar? Hep kendine yapılan haksızlıklarıyla gider. Bana bunu yaptı, şunu yaptı, bunu yaptı. Değil mi? Genelde hep o. Sanki kendisi Tanrı'nın çizgisinde kalarak yaşıyor. Alakası bile yok. Ben onlarcasına tanık oldum sevgili kardeşler. Yani bir keresinde biz uzun yıllar önce Stuttgart'ta bir evde kutsal kitap çalışması yapıyorduk. Bir kardeşin evinde. Oraya böyle benden büyük bir böyle amca diyebileceğimiz 70'in üzerinde bir kişi bizim çalışmalarımıza katıldı. Ya adamla konuştuğum zaman gerçekten temiz giyimli, iyilik yapan, yardımsever bir tutum içerisinde. Yani adamın konuşmalarına baktığınız zaman dersiniz ya bu bir melek. Diyebilirsiniz, bu melek olduğunu söyleyebilirsiniz. Ama adama böyle pratik sorular sordum. Ya sen hiç yeri geldiği zaman hiç yalan söyler misin? Ya arada bir oluyor diyor. Arada bir oluyor. Peki hiç sevmediğin kişiler var mı? Ya diyor bir iki kişi var tabii ki. Dedim hiç arkasından konuştun oldu mu ya? Oluyor bazen dedi. O zaman dedim ki bak sevgili kardeşim. Demek ki senin iyiliklerin, iyi düşüncelerin, o yaptığın güzel işler senin ne yalanına engel oluyor ne de dedikodu yapmana engel oluyor. Neden? Cevap yok. Ben ona dedim ki neden biliyor musun? Günah dedim elden bacaktan gelmiyor. Keseriz iş bitti. Ama günah yürekten geliyor. İçten geliyor. Ve insanın içinden çıkan insanı kirletiyor. Ve bunu kendisine söyledim. Böyle dondu kaldı. Bakın, hatırlayın Davut. Değil mi? Davut peygamber. Hem peygamberdi hem kraldı hem çobandı değil mi? 51. mezmurda günaha düştüğünde ne dedi biliyor musunuz 51. mezmurda? Bakın bu çok önemli bence. 10. ayette dedi ki Ya Rab bende yepyeni bir yürek yarat. Yani temiz bir yürek yarat dedi. Demedi yeni bir kol yarat, yeni bir bacak yarat. Çünkü günah koldan, bacaktan, uzuvlardan gelmiyor sevgili kardeşler. Yürekten geliyor. Bakın bu gerçeği Rabbimizin kendisi bile ne yaptı? Doğruladı değil mi? Nasıl doğruladı? Bakın Markos 7. bölümde. Markos 7. bölüm. Markos 7. bölüme baktığımız zaman 20 ve 23. ayetlere. Baktığımız zaman orada o kadar güzel bir şekilde bu gerçek önümüze konuyor ki insanı kirleten insanın içinden çıkandır sevgili kardeşler. Ne diyor orada? Hatice? 20. ayet.
İsa şöyle devam etti. İnsanı kirleten insanın içinden çıkandır.
Devam 23. etti. Ayet.
Çünkü kötü düşünceler, fuhuş, hırsızlık, cinayet, zina, açgözlülük, kötülük, hile, sefahat, kıskançlık, iftira, kibir ve akılsızlık içten insanın yüreğinden kaynaklanır. Bu kötülüklerin hepsi içten kaynaklanır ve insanı kirletir.
Bakın burası çok önemli. Altını çizin. Kötülüklerin hepsi elden koldan bacaktan gelmiyor. Hepsi içten kaynaklanır ve insanı kirletir. O zaman değişmesi gereken burası değil. Yürek. Yürek değişmedikçe insanın değişmesi imkansız sevgili kardeşim. O zaman diyebiliriz. Nasıl değişecek? Hadi ben yüzüme birisi yumruk vurdu, gözüm şişti, buz koyuyorum. Annem ekmek çiğner koyardı. Değil mi? Peki birisi yüzüme tükürdü, gözüm şişti mi? Yürek şişiyor. Oraya ben ne yapacağım? Buz koyabilir miyim? Ama oraya uzanan da var. İşte Rab. Rabbe izin vermedikçe, onun önüne gelmedikçe şifa bulma mümkün değil değerli kardeşim. Sorun yürekte. Bunun altını önemli çizmek istiyorum değerli kardeşim. Onun için kendini iyi gören din adamı Simon da günahlıydı, kadın da günahlıydılar. Her ikisi de günahlıydılar. Demek ki ruhsal kapsamda diyebilir miyiz? İflas etmiş, eller yukarı. Günahlı, günahlı, güçten yoksun. Her ikisi de aynı durumda. Bu ortak yönleri. Günahlı ve günahlı. Peki aralarında bir fark var. Evet, o da günahlı, o da günahlı. Ama aralarında birbirinden ayıran nokta ne? Onları birbirinden ayıran nokta ne? Ne diyebilirsiniz? Söyleyin. Evet. Evet. Evet.
Ama adamsa, Simonsa ona şey yaptı, hani onun gibi yapmadı.
Aha.
Farkı buydu. Alçak gönüllü değil de gururluydu.
Evet. Demek o zaman diyebilir miyiz? Şunu diyebiliriz. Çok kısa ve öz bir şekilde. Simon günahını görmüyor ama kadın günahını görüyor. Ve onun gözyaşlarıyla Rabbinin önüne gelmesi, en değerli olan o kokuyu, parfümü kırması, ayakların önünde eğilmesi, alçalması, onun gerçek anlamda günahını gördüğünü, yanlışını gördüğünü ve tövbe ettiğini gösteriyor. Ama bütün gerçekler Simon'un önüne Rab tarafından serilmiş olmasına rağmen görmekte inat ediyor. Yani görmemeye çalışıyor. Bence bu aslında bugünkü insanın durumunu sergiliyor bize. Bugünkü insanın durumu da aynı böyle değerli kardeşler. İbre sıfırı tüketmiş. İbre sıfırda duruyor ama yine de günahlı olduğunu kabul etmiyor bir türlü. Bana göre çok acı bir görünüm değerli kardeşler. Demek ki ortada iki tane yürek var. Simon'un yüreği ve kadının yüreği. Şimdi baktığımız zaman kadında ne var? Dediğin gibi kırılma var değil mi? Yani sevgi ve kırılma. Simon'da ilgisizlik var. Vurdum duymazlık. Sanki anlatılanlar ona değil.
Kibirli.
Kibirli, bravo. Kibirli, gururlu. Kadında ne var? İman var. İman var. Ama Simon'da eleştiri. Tüm gücüyle dışarıya yansıyordu. Bakın, bağışlanma beraberinde kadının yüreğine sevgi getiriyor. Bence var ya, bu konunun en önemli noktası bu. Sevgi nasıl oluşuyor? Gözyaşıyla mı? Aa. Yani o gözyaşı döktüğü için mi kurtuldu? Aa. Parfümünü kırdığı için mi? Hayır. İman ettiği için kurtuldu. Demek ki bağışlandı. Bağışlanmış olmanın bir getirisi olarak da ne yaptı? Yüreğinde sevgi oluştu sevgili kardeşler. Onun için Rabbimiz ne yapıyor? 42. ayete bakın. Luka 7:42. Luka 7:42. Ne diyor orada?
Borçlarını ödeyecek güçte olmadıklarından tefeci her ikisinin de borcunu bağışladı. Buna göre hangisi onu çok sever?
Bakın çok müthiş bir ifade bu. Bakın, bağışlandı, sevecek. Bağışlanma eşittir getirisi sevgi. Bağışlanmadıkça senin sevmen mümkün değil. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Ben Rabbin önüne gelip tövbe etmedikçe, günahımı açıkça onun önüne getirmedikçe, yani bağışlanmadıkça benim diğer kişiyi sevebilmem, onu bağışlayabilmem imkansız hale geliyor. Gördün mü? Bakın, kadın bağışlandığı için çok sevgi göstermiş olmasının nedeni bu. Bağışlandığı için seviyor. O zaman ben Rabbin önüne gelmek zorundayım günahımdan dolayı. Ki ilişki içerisinde olduğum yerde ya da sorun yaşadığım o insana sevgi gösterebileyim. Sevgiyle onun ayağına kadar gitme durumu mümkün hale gelsin sevgili kardeşler. Onun için ilginç olan değerli kardeşler 47. ayete baktığımız zaman bu bence çok çok önemli. Çünkü kadına İsa Mesih şöyle diyebilirdi. Bana göstermiş olduğun sevgiden dolayı günahların bağışlandı. Öyle diyebilirdi değil mi? Ama öyle demiyor bakın. Ne diyor? 47. ayette Luka 7:47'de ne diyor? Çünkü diyor. Evet 47.
Bu nedenle sana şunu söyleyeyim. Kendisinin çok olan günahları bağışlanmıştır. Çok sevgi göstermesinin nedeni budur. Oysa kendisinde az bağışlanan az sever.
Bakın değil mi? Sana şunu söyleyeyim. Kendisinin çok olan günahları bağışlanmıştır. Neden? Çok sevgi gösteren bu. Demek ki bağışlanmış olmasının sonucu sevebiliyoruz. Bağışlanmadıkça bu mümkün değil sevgili kardeşler. Matta 5'i açın lütfen. Matta 5. bölümde 23 ve 24. ayetlerde bu gerçek harika biçimde önümüze konuyor. Diyor ki bakın sunakta diyor adak sunarken Rabbin önüne geldiğimizde kardeşinin sana karşı bir şikayeti olduğunu anımsarsan Rabbin önüne yaklaşıyorsun ama hatırlıyorsun ki kardeşin sana karşı bir şeyini hatırlıyorsun. Anımsarsan diyor, adağını orada bırak. Git, önce diyor kardeşinle barış diyor. Bakın, git kardeşinle barış. Demiyor, dua et, Rab ona o günahını göstersin, çıksın gelsin benden özür dilesin. Biz tam tersini yapıyoruz. O gelsin canım. Öyle değil mi? O gelsin canım. Benim suçum yok bu konuda. Ha? Ama diyor ki sen bırakacaksın adağını git önce onu hallet işini ondan sonra gel. Biz gitmemiz gerekiyor. Demek ki bağışlanmadıkça bakın çok açık bir şekilde söylüyorum. Bağışlanmadıkça sevgili kardeşler hani diyor ya kutsal düşmanını seveceksin. Anlaşılması çok güç bir şey değil mi? Sen bağışlanmadıkça düşmanını seveceksin. Gerçeğinin ne anlama geldiğini anlama mümkün değil. Önce bağışlanman gerekiyor. Demek ki Rabbin önüne gelip kırılman gerekiyor. Bağışlanman gerekiyor ki karşındakini bağışlamak mümkün hale gelsin. Bağışlanmayı reddeden biri asla tanrısal sevgiyi alamaz. Ferisi din adamı bunu yaptı. Bağışlamayı reddetti. Ve bunun için kadına olan bakış açısı değişmedi bu. Değişmedi. Değişmeyince ne oldu? Sevmedi, sevemedi değerli kardeşler. Belki dediğin gibi onun gururuydu, belki itibarıydı, belki kararıydı. Kariyeriydi yani sahip olduğu konumdu belki. Belki de evet gururu. Ama gerçek anlamda Tanrı ile barıştığında o zaman insan insanlarla barış içerisinde yaşayabiliyor. Ben barışmadıkça insanlarla barış içerisinde yaşamam mümkün değil değerli kardeşler. Önce ben barışmam gerekiyor. Bakın değerli kardeşler, Rabbimiz şu anda hepimizin yüreğini görüyor. Ben bunu korkutmak için söylemiyorum size. Çünkü kutsal kitapta diyor ki Romalılar yazan mektubun 2. bölümünde 3. ayette ey adam diyor Tanrı'nın yargısından kaçacağını mı sanıyorsun? Kaçış yok. Rab hepimizin yüreğini görüyor. Ama Rabbimizin amacı sizi utandırmak değil ki. Sizi dışlamak da değil değerli kardeşler. Sizleri bağışlamak ve sevgisini göstererek tekrar sizin ayağa kalkmanızı sağlamak ve yola devam etmenize destek verebilmek. Amaç bu. Rab sana da sesleniyor. Kadına döndü, dedi ki, kadın dedi, imanın seni kurtardı, esenlikle git. Kurtuluş işler değil. İşlerle kurtulmuyoruz. Şunu yaptın, bir basamak. Şu iyiliği yaptın, ikinci basamak. Aa, böyle bir şey yok. İmanla kurtulduk, hamdolsun. İmanla kurtuluşun getirdiği sonuç ne? Esenlik. İman ettik ve esenliğin sahibi olduk, hamdolsun. Hani şalom diyoruz ya, şalom. Selamet, esenlik. Yuhanna 14:27'de diyor ya, Rab kendisi size kendi esenliğimi veriyorum. Rabbin esenliği yüreğimizde. Biz ona yüzümüzü çevirdiğimizde o esenlik bizde egemen oluyor. Ve son sözlerle noktalamak istiyorum sevgili kardeşler. Belki sizin de bu esenliğe ihtiyacınız var. Bilmiyorum. Belki senin de yüreğinde seni suçlayan birçok şey olabilir. Gel sen de Rabbin önüne. Biz bu vaazları sayfamıza koyduğumuz için şunu da söylüyoruz. Ey bizi izleyen, ekran önünde olan kişiler, sizler de gelebilirsiniz. Sıyrıl seni tutan bağlardan. Rab aynı kurtuluş esenliğini sana da sunuyor. Rab diyor, bana geleni asla geri çevirmem. Yuhanna 6. bölüm 37. ayette. Evet. Yüreğin ne durumda? Soru bu. Nasıl bir yürek ile Rabbin önündesin şu anda? Bakın geçmişte ne yaptığın önemli değil. Şu an, şu anki tutumun, hangi tutum içerisindesin? Yüreğin ne durumda? Günahını görmezlikten mi geliyorsun? Vurdum duymaz bir tutum içerisinde misin? Yoksa kırılan, uzatılan sevgiyi, sonsuz kurtuluşu almaya hazır bir yürek mi? Ya sen diyorsun ki ben bu kurtuluşu aldım zaten. Ben imanlıyım. Değerli kardeşler bakın. Peki bağışlama konusunda ne durumdasın? Madem ki bağışlandın, Rabbin çocuğusun. Bağışlama konusunda hangi noktadasın? Sana karşı birileri bir şeyler yaptığında onları bağışlayabiliyor musun değerli kardeşim? Rab sana da mehlem olmak istiyor. İlaç olmak istiyor. Seni yeniden ayağa kaldırmak, tazelemek, yenilemek istiyor. Ama sorun sen istiyor musun?